Ayrım 3, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 35. Le Père'la kadının 40 yaşı. 2013 yılının başında Bologna'ya ilk defa ayak bastığımda kendimi tuhaf bir iç yolculuğun tam ortasında buldum. Asıl istikametim Floransa'da Uffizi Müzesi'ndeki Caravaggio'lardı. Ama bu şehrin hayatında bambaşka bir yeri vardı. Bologna, kadın iş giyimin tek taşı sayılan Le Perla'nın doğduğu şehirdi. Oysa herkes böyle gıcıklayıcı bir zarafetin ancak Paris'te doğabileceğini tahayyül ederdi. Adı Mossetti, Bolognalı bir korse imalatçısıydı. 1954 yılında Le Perla markasını yaratmaya karar verdiğinde bütün hayatını 42 beden kadınların bedenlerini elbise altında daha iyi göstermeye adamıştı. O gün elbisenin altında daha özgür bir cazibe yaratmaya karar verdi. Köklü bir değişiklikti. Kadının fazlalığını saklamaya çalışmayı bırakmış, var olanı teşhir etmeye karar vermişti. Doğru bir karardı. Çünkü korse yaparken kadının saklamaya çalıştığı güzelliğin aslında onun en değerli varlığı olduğunu fark etmişti. Le Perla markasını ilk kez 1970'li yıllarda Paris'te duymuştum. Laura Antonelli'nin bedenine çılgınca tutkun olduğum yıllardı ve daha 20'li yaşlarımdaydım. Le Perla gelecek yıl kuruluşunun 60. yılını kutlayacak. Bunun için New York'ta çok güzel bir kitap hazırlatıldı. Isabella Cardinelli'nin hazırladığı kitabın adı Lingerie and Desire, yani iç giyim ve tutku. Kitapta birçok ünlü fotoğrafçının çektiği iç giyim fotoğrafları var. Benim en çok ilgimi çeken fotoğraf şuydu. Üstü çıplak bir kadın, gözlerinin önüne dantelden kilota benzeyen dar bir bant takmıştı. Kadın iş giyiminin aslında göze hitap eden bir sanat eseri olduğunu bundan daha güzel anlatan bir şey olamazdı. Bolognalı korse imalatçısının La Perla'yı yaratmasının üzerinden 60 yıl geçti. Bugün pazarda yüzlerce iş giyim markası var ama hayat okuduklarım, dinlediklerim, seyrettiklerim bana bir şeyi gösterdi. Bugün farklı bir Le Perla kadını var ve bu kadın Le Perla'yı en içine sindirerek 40'lı yaşlarında yaşamaya başlıyor. Kimdir bu kadın ve nasıl biridir? Bundan 7-8 yıl öncesine kadar yurt dışına her gidişimde kadın iş giyim butiklerini ve reyonlarını gezerdim. Benim için bir sanat galerisi gezmek gibiydi. Ne yazık ki Twitter hayatımı kabusa çevirdi. Artık öyle yerlerde beni tanıyan birine yakalanmaktan ve 3 dakika sonra bütün Türkiye'nin ağzına düşmekten korkuyorum. Yine de korkmadığım şeyler var. Mesela Le Perla'nın internet sitesine kendi adımla abone oluyorum. Kadın ruhunun ve bedenin trendlerini oradan izlemeye çalışıyorum. Le Perla'nın New York satış merkezinin web sitesinde en çok satılan 10 ürünün listesi var. Bu listenin birinci sırasındaki ürün dikkatimi çekti. Bu altlı üstü bir takımdı. Ancak buna ek olarak bir jartiyer vardı. Bir de slip üstüne geçirilmiş bir örtü. Manken olarak kullanılan kadın Dolce & Gabbana'nın 2010-2013 kreasyonlarının tanıtımında kullandığı Sicilya tarzı bir kadın. Sütyenin üzerine çiçek desenleri vardı ama en çok dikkatimi çeken özelliği takımın tamamının ten rengi oluşuydu. Jartiyer ve iç giyim denince çoğu erkeğin aklına siyah renk gelir. Oysa kadın iç giyimin en baştan çıkarıcı rengi ten rengidir. En retro renktir. Kadın iç giyim teşhir edilmeye başlandığı ilk bulunan en klasik renktir. Le Perla kadını pahalı iç giyimi mi sever? New York mağazasında en çok satan 10 ürünün birincisinin fiyatı 323 dolar. 10. sıradaki beyaz uzun gömleği andıran ürünün fiyatı ise 294 dolar. Yani fiyat anlamlı bir unsur değil. O zaman başka bazı şeylere baktım. İlk 10 üründe özellikle ikisi dikkatimi çekti. Bunlardan ikisi de room service adını taşıyordu. İkisi de kombinezondu. Niye room service? Belli ki bir fantezi duygusu var. Bu isimlere baktığım zaman kadın iç giyimiyle ilgili en klasik soru aklıma geldi. İç giyim kime aittir? Sütçü veya muslukçu fantezisi kadına ait bir duygudur. Ya room service? Dominic Strauss-Kahn'ın bir New York otelinde başına gelen olay acaba room service kavramına yeni bir cazibe katmış olabilir mi? Ben 40 yaşlarını yaşayan bir kadının room service gibi bir kelimeden Green'in hiçbir tonunu çıkaracağını sanmıyorum. Yani en azından kendisi için. O zaman iş giyimin cinsellikteki temel işine geliyoruz. Daha doğrusu Mehmet Ergüven'in o harika lafına. Aldığımız zevklerden bıkarız ama verdiklerimizden asla. Kadın Le Perla'yı niye giyer, daha doğrusu takınır, verdiği zevkten değil mi? İşte orada kendisini keşfeden 40 yaş kadınına geliyorum. Milenyumun başına kadar durum böyleydi. 30'larda da böyleydi ama milenyumun yeni 40 yaş kadını iç giyimi farklı bir biçimde tüketmeye başladı. Bir kadın için iç giyim artık aldığı iktidar duygusunun ifadesidir. Le Perle kadını kombinezonunu, jartiyerini erkek için değil, kendi için giymeye takılmaya başlamıştır artık. Çünkü aynayı keşfetmiştir. Stranger in the Mirror'ı, aynadaki ötekini keşfetmiştir. Artık aynaya baktığı zaman kendini görmez. Ötekini seyreder. Hayranlıkla seyreder. Aşık olarak seyreder. Le Perle kadını bir lotus kadınıdır. Suyun üzerinde sallanır, kökleri hiçbir yere bağlı değildir. İstese gider ama bulduğu zaman demirler. İç giyim artık aksesuar değil, tenidir. Ona dokunmaktan kendi haz alır. Le Perle kadını kendi kendine uyaran erselik bir varlıktır. Erkeği eskisinden daha çok ister ama ona ihtiyacı daha azdır. Erkeği daha iyi anlar ama en önemlisi artık mukayese yapma gücüne sahiptir. Mukayese eder, tabii tercih de eder. 1954 yılında Bologna'da mütevazi korse imalatçısının Le Perle markasını yaratması kadınlık tarihinde bir milattır. Le Perle korseyi kadının bedeninden çıkarıp iç giyimi onun gözlerine giydirmiştir. Aman Allah'ım, çocuk yapmayı unuttum. 29 Mart 2013 akşamı Başbakan Erdoğan canlı yayında CNN Türk Ankara temsilcisine "Sana 3 çocuk yapmanı tavsiye etmiyor muyum?" diye sorduğunda şu cevabı aldı. Artık biraz geç değil mi? Erdoğan daha vakit olduğunu söyledi. Hande Fırat o cevabı verdiğinde 39 yaşındaydı. Üçü tamamlamak için 40 yaşından sonra iki çocuk yapması gerekiyordu. Ben bu kitapta 40 yaş kadınına hayatı yaşamayı tavsiye ediyorum ve yollarını göstermeye çalışıyorum. Bir zamanlar eski bir Amerikan dizisinde şöyle bir sahne seyretmiştim. Filmin kahramanı 40 yaşına geliyordu ve büyük bir panikle şunu fark ediyordu. Aman Allah'ım, çocuk yapmayı unuttum. Basit bir şaka değildi. Birçok kadın 40 yaşına geldiğinde çocuk yapmayı unuttuğunu farkına varabilir. Ne var ki bu o kadar basit bir şey değil. Bazı doktorlar için 40 yaşından sonra çocuk yapmanın avantajları var. Bir kere hayatlarının önceki dönemini yoğun bir şekilde yaşayarak geçirdikleri için tatmin duyguları yerinde. Ayrıca iş hayatlarında belli bir kariyer noktasına gelmiş oluyorlar. Bu da onlara finansal açıdan rahatlıklar sağlıyor. Bir önemli avantaj da kadın o yaşlarda çocuk büyütme hakkında çok daha fazla bilgiye sahip. Bunlar güzel. Zor olan o yaşın gerçekleri. İyi haber. Evet, 40 yaş kadının en güzel dönemi. Ama aynı şeyi doğurganlık açısından söylemek o kadar kolay değil. Kötü haber kadının doğurganlığı. 40 yaşından sonra tahmin ötesi bir hızla geriliyor. Buyurun rakamlara birlikte bakalım. Uzmanlar 45 yaşından sonra bir kadının kendi yumurtasıyla çocuk yapma ihtimalinin sıfır olduğunu söylüyor. Tabii 40 yaşında durum biraz daha iyi. Bu yaşlarda fertilitenin gerilemesi Richter ölçeği gibi gelişiyor. Yani 43 yaşındaki bir kadının doğurganlığı 41 yaşındaki bir kadına göre çok daha düşüktür. Bunu rakamlarla da anlatayım. 40 yaşında bir kadının kendi yumurtasıyla hamile kalma ihtimali %25'tir. Bu ihtimal sadece 2 yıl sonra %10'a, ondan sadece 12 ay sonra ise yani 44 yaşında %1.6'ya iniyor. Bir başka rakam daha, hamile kalan kadının düşük yapma ihtimali 40 yaşında %24 iken 43'te %38'e, 44'te ise %54'e yükseliyor. Fertile uzmanı James Goldfarb, son 30 yılda 46 yaşından sonra kendi yumurtasıyla hamile kalan tek kadın görmedim diyor. Fazla kompleks yapmayın. Erkek spermi konusunda da durum farklı değil. Anlayacağınız 40'lı yaşlar çocuk yapma değil, hayatın ve ötekinin keyfini çıkarma yılları. Bunlar hayatın gerçekleri, bir de psikolojileri var. Kadında, erkekte doğurganlık, sperm sayısı, testosteron oranlarının düşüşünü, cinsel hayatın da degrade olması olarak algılayabilir. O 10 yılın sonunda bir de menopoz kabusunun geldiğini düşünürseniz, bu 10 yılı cehenneme de çevirebilirsiniz. Tabii ki yaşın getirdiği azalmalar bir gerçek ama cinsel hayatın zenginliğini yukarıda anlattıklarımla birebir ilişkisi yok. Kendinizi down hissettiğiniz anlarda Jane Fonda'yı hatırlayın. Ne diyordu? 75 yaşındayım ve hala sevişiyorum. Bir iddiaya göre orgazm da oluyormuş. Evet, onu hatırlayın. Zaten siz hatırlamasanız da ben bu kitap boyunca size sık sık hatırlatacağım. Jartiyeri ne zaman isteyeceğini bileceksin. Geleneksel Victoria's Secret defilesi haftasıydı. Biliyorum hepimizin jartiyerleri tepemizde. Biliyoruz ki kadınlar üçe ayrılır. Le Perle kadınları, Agent Provocateur kadınları, Victoria's Secret kadınları. Tabii ki Nudge, Kadınlar da var. Her erkeğin kendine göre bir saklı bahçesi, sofistike markası var. Kural 1. Kadınlar da jartiyeri sever. Kural 2. Ama her gece değil. Psikiyatri olacaksın, kollayacaksın, hesaplayacaksın, punduna getirip öyle söyleyeceksin. En iyisi bırakacaksın o tayin etsin. Burası estetik bir bölge. John Wayne Bobbitt'i karıştırmanın hiç manası yok. Bakmayın öyle şikayet ettiğine. Kadın kıskanç erkeği sevmese de kıskanılmayı sever. Erkeği tarafından kıskanılmayı sever. Ancak burada da Keykavus'un kabusnamesinin kanunları geçer. Velakin ne çok kıskanacaksın, velakin ne az kıskanacaksın. Kararında yani. Erkeğe abi tavsiyesi. Kadını kıskan ama onu sakın kıskandırma. John Wayne Bobbitt adı işte bu noktada kabusa dönüşür. En büyük intikam mutlu olmaktır. Lafına kanma. İlişkiler bozuldu mu, ayrılmak üzere misiniz veya ayrıldınız mı? Hemen bir arkadaş peydahlanır ve tavsiyeler gelir. Sakın üzüldüğünü belli etme. O aramıyorsa sen de arama. Arkasından da son 3 yılda bitmiş ilişki amentüsü haline gelen o cümle. İntikam almak mı istiyorsun? En büyük intikam mutlu olmaktır. Yani mutluluğu oyna. Boşuna oynama arkadaş. Baştan kaybedersin çünkü her defasında kadın daha iyi oynar. Sen çaylak bir figüran olarak sahne kenarında bayrak tutarsın. Yeni kadın erkek sözcüğünün O harfiyle başlayan bölümünde onur diye bir madde yoktur. Öyle bir madde olmayınca kırılacak bir onur da yoktur. İlişkiler bozuldu mu? Ayrıldınız mı? Gerçekten aşıksan, seviyorsan sen düzeltmeye çalış. O aramıyorsa sen ara, cevap vermiyorsa ısrar et. Mesaj manyağı yap, evine git, kapıyı aralarsa ayağını eşeğe koy, kapattırma. Mecazi anlamda konuşuyorum. Hakaret ederse, aşağılarsa, onurucu kırıcı laflar ederse içinden Cemal Süreya'nın o dizesini oku. Onursuzunum ben. Cemal Süreya gibi olağanüstü bir şair onursuzluğu kabul edebiliyorsa sen niye gurur yapacaksın arkadaş? Şaka yapmıyorum, samimiyim. Erkeklik diye bir şey varsa eğer o sende kalsın. O kadına aşıksan, Gökhan Kırdar'ın şarkısındaki gibi yerine koyamıyor, yerine sevemiyorsa, onurlu bir sersem gibi yaşamaktansa, onursuz bir şövalye gibi öl. Göğsünü gere gere, evet aşkım, onursuzunum ben de ve geç. Barışmak için şirinlik yap, şaklabanlık değil. Kadın hep haklıdır ama barışmayı erkek hep daha iyi bilir. İlişki bozuldu mu, sana gıcık mı oluyor, yüz vermiyor mu, dağlar gibi küstü mü? Hiç çekinme git, şirinlik yap. Şiir oku, onu güldürmeye çalış, hediye al. Ne yaparsan yap ama dozunu kaçırma. Geri zekalını ele verecek kötü şaka yapma. Samimiyet ile sahtekarlık arasındaki çizgi çok incedir ama kadın çok iyi bilir. Hemen anlar. Her erkeğin içinde bir sahtekar vardır. O sahtekarlar da ikiye ayrılır. Şirin ve katlanabilir sahtekar, sersem ve sinir bozucu sahtekar. Birincisi barışır ve kazanır. İkincisi daha beter eder ve kaybeder. Tabii daha bir sürü şey var ama yerimizde. Ben öteki konuları nokta nokta diye bırakıyorum. Gerisini siz doldurun. BBM ve WhatsApp kullananlara çok önemli tavsiye. Hem erkek hem kadın bu iki kanaldan da fena halde pireleniyor. Çünkü her ikisi de bu kanaldan ancak çok özel kişilerle konuşulduğunu düşünüyor. BBM'de başka birine mesaj yazarken yazmakta olduğunuz mesaj değil ama bir mesaj yazdığınız öteki ekranlarda görünüyor. WhatsApp'te ise tam olarak hangi saatte mesaj yazdığınız görünüyor. Eğer bu mesajlar size gelmezse içinize şüphe düşüyor. Benden size tavsiye birbirinizin telefonlarına asla bakmayın. 46 yaşında bir kadının inanılmaz mahremi. Biliyorum daha ilk satırda bu adamın 47 yaşındaki kadın takıntısı var diyeceksiniz. Vallahi yok, billahi de yok. İspatı mı? Buyurun bugün anlatacağım kadının yaşı 47 değil 46. Adı Susanna Portney. Fark ettiniz mi? Soyadı biraz tuhaf. Size onun ölçüleri hakkında biraz bilgi vereyim. 1,65 boyunda, sarışın, mavi gözlü, 46 beden giyiyormuş ama özel antrenörle sıkı çalışıp 42 beden etmiş. Kadın sütyen numarasını bile öğrendim. 95 numara giyiyormuş. B mi, C mi, o ayrıntıyı öğrenemedim. Dışarıdan bakıp bir tahminde de bulunamam. Beli ince, kendi deyişiyle bir kadına yakışan kalçaları varmış. Anladığım kadarıyla kadına yakışan kalça ölçüsü benimkine uyuyor. Çünkü bunu dışarıda bakarak tahmin edebilirim. Düz bir karnı olduğunu söylüyor ki bu da doğru. Bacaklarına gelince yine kendi deyişiyle son 10 yıl yaptığı egzersizler sayesinde taş gibiymiş. Bu konuda dıştan bakarak karar veremem. Kabul edersiniz ki dokunmak lazım. Evet, Bayan Portman ile ilgili fizik bilgiler bunlar. Şimdi gelelim asıl meseleye. 47 yaşına takıntım olmadığını bir kere daha ispat etmek için tekrarlıyorum. Bayan Pörtney 46 yaşında, kocasından ayrılmış, çok enteresan bir hayatı var. 46 yaşında hayatı yaşamaya başlamış ve 2 yıl içinde 122 erkekle ilişkisi olmuş. Yanlış okumadınız, 122 erkek. Hafta başına bir veya iki erkek düşüyor. Bazı erkekleri yarım, bazılarını iki saydığı için rakam tutuyor. Yattığı erkeklere ilginç isimler veriyor. Bay New York, İskoç yolu Antony Banderas, Fransız Gigola, Danimarka pastası, Tantracı Andy, operacı vesaire. Peki bu adamların gerçek isimleri yok mu? Var elbette ama Bayan Portney'in şöyle bir prensibi var. Arkadaşım Michelle erkeklere üç kez yatmadan onların bir isme sahip olmalarının gerekmediğine inanıyormuş. O da arkadaşın fikrine %100 katılıyor. Bir erkeği aklınızda kalan ilk işaretle hatırlamak, ismini hatırlamaktan daha kolay. Bir de şu var, böylece bir erkeği hak ettiğinden daha fazla değer de vermemiş olursunuz ki çok rasyonel bir düşünce. Bayan Pörtney'in en keyif aldığı şeylerden biri Londra'da Rio adı verilen bir yere gitmek. Görünüşe göre Rio denilen bu yer bir spa merkezi. Yani saunaları, jacuzzileri, masaj odaları, buhar odaları var. Tahmin ediyorum. Şunu merak etmişsinizdir. Hakkında bu kadar yakın bilgilere sahip olduğum bu kadını ben nereden tanıyorum? Düşünsenize, kadının yaşını, boyunu, hangi beden giyindiğini, bütün ayrıntılarıyla biliyorum. Hatta sütyen ölçüsünü bile. Hadi tahmin edin bakalım. Görmesen bile yüzünüzdeki o hınzır ifadeyi seziyorum. İçinizden Rio diyorsun. Yanıldınız, Rio denilen spa merkezine hiç gitmedim. Yine yanıldınız, o 122 erkek arasında ben yokum. Bir arkadaşım mı? O da yok. Bayan Suzanne Pörtney'in yazdığı kitaptan tanıyorum. Kitabın adı Kasap, Fırıncı, Şamdancı. İngiltere'de çıktığı hafta kapış kapış okunmuş, altında anı yazdığına göre bize hatıralarını anlatıyor. Kitaba başlamadan önce tedbirimizi alalım. 18 yaş altındaki arkadaşlarımıza yasak. Yani içki içme hakkı olmayan vatandaşlarımızın bu kitabı okuma hakkı da yok. İngiltere'de herkes bir solukta okumuş, ben de şahidim. Öğleden sonra başladım, gece bitmişti. Özellikle muhafazakar arkadaşları tekrar uyarıyorum. Siz boş verin, yakışmaz. Kitabı elinizde görürlerse madara olursunuz, mahcup düşersiniz. Arkadaşım Michelle, birlikte olduğu erkeklerin çoğunun isimsiz kalmaya mahkum olduğunu söylüyormuş. Zaten Bayan Pörtney de ne istediğini çok iyi biliyor. Ben erkek arkadaş peşinde değilim, seks peşindeyim diyor. Harbi kadın, ne diyeceksiniz? Gerisi bunların aile içinde de okunacağı düşününce yazılamaz. Bir adam öyleyse niye yazıyorsanız diye sorarsanız şundan. Hani hayat 47 yaşında da güzel diye yazıp duruyorum ya. İşte bakın, o yaşlarda böyleleri bile var demek için. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 49.